Ayrım 3. İhanet ve Darbe. Ergün Poyraz. Sayfa 30. Terör ve şiddet ile iç içe olan Gülen ve örgütü gün geldi siyasal iktidarın desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne darbe düzenledi. Ergenekon adı verilen tertip sonucunda Atatürkçü yurtsever askerler en verimli çağlarında tutuklandılar. Ordunun yapısı değişti. Askerlerle birlikte yazarlar, gazeteciler, siyasi parti başkan ve yöneticileri birer birer cezaevlerine dolduruldular. Tertibin Fethullahçı polislerine Ali Fuat Yılmazer, benim gözaltına alınmam olayını kendi tutuklanması gündeme geldiğinde şöyle anlatıyordu. 2008 Şubat ayında başbakan ile görüştüm. Bugüne kadar ciddi şekilde düşündüm. 2008 Şubat'ta görüştüm. Onun da neden Şubat olduğunu söyleyeceğim. İkinci dalgada Ergün Poyraz bu ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanı hakkında düzmece kitap yazdı ama kimsenin sen kimsin diyemediği kişiydi. O günlerde görüşebildiğim kimse yoktu. Gün geldi Ergenekon'un tertip olduğu ortaya çıktı. Siyasal iktidar kandırıldık dedi. Çok geçmedi Fethullahçı terör örgütü bu defa boyundan çok büyük bir kalkışmaya girişti ve askeri darbeye yeltendi. Bu kalkışma TSK mensuplarınca bastırıldı. Fethullahçı askerler, hakim, savcı ve diğer üyeler teker teker cezaevlerine yollandı. Oysa Fethullah Gülen müritlerinin çok dikkatli olmalarını öğütlüyor, her şey kıvama gelmeden kalkışma yapılmamasını istiyor şunları söylüyordu. Belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır, zaruri ve lüzumlu. Yanlış bir şey yapar kıvama ulaşılmadan, özleriyle tam bütünleşmeden, gereken mesafe alınmadan, bir kısım erken vuruş diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünya başları da ezer ve Müslümanlara Cezayir'deki hadise gibi yeni bir hadise yaşatırlar. Suriye'deki 82 vakıası gibi bir fecaat yaşatırlar. Her sene Mısır'da yaşanan fezaat ve fecaat gibi fezaat ve fecaat yaşatırlar. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekebileceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Her adım 20 gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri terk eden bir kuluçka gibi civcivleri doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir. Ve burada yapılan şeyler bunlardır. Burada yapılan şeyler mikro planda dünyayla hesaplaşma işidir. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzuunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Fethullah şöyle devam ediyor. Her yerin kapalı olduğu, kapıların kilitlenmiş olduğu zamanlarda bizim ışık evlerimiz eskisinden çok daha önemli görev yaptılar. Eskiden medreseler vardı, görevleri vardı, okulların görevleri vardı, tekkelerin görevleri vardı. Bu ışık evleri okul olmak, medrese olmak, aynı zamanda tekke olmak zorundaydı. İzin devletten gelmedi, devletin kanunlarından gelmedi, bizi yönetenlerden de gelmedi. İzin Allah'tan geldi. Allah camilerde olduğu gibi isminin bu evlerde anılmasını, çalışılmasını, öğretilmesini istiyordu. Başka bir vaazda Gülen şunları söylüyor. Çok sancılı bir baharda yaşıyoruz. Yeni bir millet doğuyor. Milyonların milleti doğuyor. Yüzyıllarca yaşayacak Allah'ın izniyle. Kendi kültürüyle, kendi yapısıyla. Bir doğum nasıl sancı verirse milyonlarınki de sancısız olamaz. Elbette sancı çekeceğiz. Bir millet ateizme açılmışken, materyalizme açılmışken, kendinden kaçmaya alışmışken, kendine ait bütün değerleri arkasına atıp bir mevcud-i meçhule, bir maşuk-i meçhule doğru koşmuşken, geriye dönülmesi zannedildiği kadar kolay olmayacaktır ve bunun için ne çekilse değer. Bu darbe girişimi sırasında yaşanan en ilginç olay ise Murat Ülker'in demokrasi nöbeti tuttuğu haberiydi. Ülkerlerin en belirgin özellikleri, antikomünist görünümleri altında irticai olarak nitelendirilen yayınlara ve oluşumlara destek vermeleriydi. 60'lı yıllarda Tohum dergisine verilen destekler, Ilıcaklar'ın tercümanı ile devam ediyor, Gülen hareketine yaptıkları katkıları ile sürüyordu. Fethullah Gülen, Sabri Ülker için Türkiye'nin Maliye Bakanlığı çok rahatlıkla ona teslim edilebilir diyordu. Fethullah'ı böyle konuşmaya iten neden, Sabri Ülker'in Gülen okulları için kendisinden istenen paranın 5 katını vermesiydi. Fethullah'a istediği paralar verilince de Ülkerlerin mamulleri başta İstanbul olmak üzere her tarafta kolayca dağıtılıp satılıyordu. Ya para vermeyenler? Gelin onun cevabını da Eti Bisküvilerinin kurucusu ve onursal başkanı Firuz Kanatlı versin. Fethullah Gülen'den icazet almazsanız sizin mallarınızı satmıyoruz. Kanatlı Eti mallarını satmak için Fethullah Gülen'den icazet almakla karşı karşıya kaldıklarını, cemaatin kendisinden para istediğini şöyle anlatıyordu. Kendi arabalarımızla büyük şehirlere dağıtıma başladık. Fakat bir müddet sonra distribütörlüğe geçmemiz gerekti. Çünkü Ülker daima en büyük rakibimiz oldu. Bir distribütöre geçmişti. Bizim de geçmemiz gerekiyordu. İstanbul'da Kadıköy tarafında büyük bir distribütör var. O bölgeyi ona verdik. Fakat baktık ki pek iyi de satamıyor. Sizden daha iyisini bekliyoruz diyoruz ona. Bir gün geldi. Fethullah Gülen Hoca'dan icazet alamazsanız ben sizin malınızı satamayacağım, kusura bakmayın dedi. İcazet almaya gittiklerinde önlerine yüklü miktarda çek konur, haydi imzalayın diye. Ya işte böyle, Fethullah'a haraç vermeyenlere yaşama şansı bile yok. Parayı bol verene de hazinenin anahtarları. Ne güzel, al gülüm ver ödülüm, pardon gülüm. Gülen ve örgütlenmesinin bugün bu duruma gelmesinde Ülker ailesinin katkıları oldukça fazlaydı. 1980 darbesi sırasında aranırken Sabri Ülker'in kızının yazlığında kaldığını Fethullah'ın söylemlerinden öğreniyorduk. Sadece Sabri Ülker'in kızının yazlığında mı? Olur mu? Yine Fethullah'ın anlatımlarında Ülker'in Ankara'daki fabrikasına çok özel durumlarda uğrayıp kaldığını da dinliyorduk. Ülker grubunun arsa spekülatörlüğünü yazarken reklam ve ilan verdiği zamanın İşçi Partisi'nin, şimdi Vatan Partisi, yayın organları olan Aydınlık Dergisi ve Kaynak Yayınları'nın yayımladığı kitaplarda Şaban Gülbahar'ın Ülker ailesinin dünürü ve birçok şirkette ortağı ve Fethullah Gülen örgütünün 3 numarası olduğu yazılıydı. Misal, Kaynak Yayınlarınca basımı ve dağıtımı yapılan ve Nusret Senem tarafından yayına hazırlanan Emniyetin Işık Evleri Raporu adlı kitabın 16. sayfasında Fethullah Gülen örgütlenmesinde yer alan 12 kişilik istişare kurulunun 2 numarasında Ülkerlerin damadı Orhan Özokur, 3 numarasında ise dünür Şaban Gülbahar yer alıyordu. Bu durum İşçi Partisi'nin yayın organlarından olan Kaynak Yayınlarınca basılan ve Nusret Senem tarafından kaleme alınan Fethullah ve Susurluk adlı kitabın 291 ve 296. sayfalarında aynen mevcuttu. Keza Ferit İlsever tarafından yazılan ve yine aynı yayın evinden çıkan Kontur Gerilla 3 adlı kitabın 284. sayfasında Avrasya Bir Vakfı ve Şaban Gülbahar şöyle işleniyordu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi sırasında Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Armağan Kuloğlu emekli olur olmaz Fethullah Gülen'in denetimindeki Avrasya Bir Vakfı'nda görev aldı. Kuloğlu vakfın bünyesinde kurulan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yani ASAM'ın Jeopolitik ve Strateji Araştırmaları Masası Başkanı. Armağan Kuloğlu vakfın çıkardığı Stratejik Analiz ve Jeoekonomi dergilerinin de yazı kurulu üyesi. ASAM, İsrail'den Moshe Dayan Araştırma Merkezi, Begin Sedat Stratejik Araştırmalar Vakfı, ABD'den Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü, WINNEP, Cısız, Türkiye'den Arı Hareketi gibi Yahudi sermayesinin desteğindeki kuruluşlarla yakın ilişki içinde. Avrasya Bir Vakfı'nın finansörü ise Fethullah Gülen'in 12 kişilik istişare heyeti üyesi Şaban Gülbahar. Gülbahar, Avrasya Bir Vakfı'nın yayımladığı süreli yayınların künyelerinde sahip olarak yer alıyor. Gülbahar, Ülker grubunun çeşitli işlerinde ortak. Keza Murat Ülker'le de. Gülbahar'ın ASAM için Ülker grubundan 4 milyon dolar aktardığı belirtiliyor. Sonra Murat Ülker demokrasi nöbetinde, kamera şakası gibi. Tabii yerseniz. Gülen 13 Haziran 2012 tarihinde Sabri Ülker için taziye ilanı yayınlatıyor ve ilanda şöyle diyordu. Ülkemiz iş dünyasının medarı iftihar ve imtisali, vefası ve cihan mertliği, himmeti ve hamiyet perverliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuş, muhterem Sabri Ülker Beyefendinin hakka yürüdüğünü öğrenmiş olmanın hüznünü yaşıyorum. Diyarı gurbetli olmam hasebiyle cenazeye iştirak edemeyişim beni ayrıca hüzünlendiriyor. Hadi gelin bir tertibe daha sobe diyelim. Fethullah'ın yüksek istişare üyesi Şaban Gülbahar, Ergenekon tertibinin başlamasında start alan, Ümraniye bombalarının sahibi olarak gösterilen, gazi olmadığı halde gazi olarak kendini lanse eden Oktay Yıldırım'a ve az subay arkadaşlarına vakıflardan kafe yeri ayarlamış. Onlar da Ergenekon tezgahı öncesi orayı işletmişlerdi. Ne garip ki az subay olan Oktay Yıldırım Ergenekon tertibinden yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul Amerikan Başkonsolosu ve konsolosunu telefonla aramış görüşmüşlerdi. Ne ilginç değil mi? Bir az subayın Amerikan Başkonsolosu ve konsolosu ile ne gibi bir ilişkisi olabilir? Hem de Ergenekon tertibinden yaklaşık bir ay kadar önce. İlk mektebin birinci sınıfını bile bitiremeyip okuldan kovulan, Erzurum'da devam ettiği Kur'an kurslarında istenmeyen kişi ilan edilen, elinde bir tahta valizle Erzurum'u terk eden, ardından MİT ve CIA ile tanışan Fethullah Gülen, amaca ulaşmak için hile dahil her yolu mubah görüyor. Sabetaylardan Yahudilere, Yahudilerden Rum papazlarına, papazlardan CIA elemanlarına, onlardan yerli tarikatlara, yerli tarikatlardan Moon ve benzeri tarikatlara kadar her kesimle ilişkiye giriyordu. Bunlardan bazıları, 1967 yılında tanıştığı en sıkı dostlarından Graham Fuller, eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski CIA Türkiye Masası Şefi, Georgios Fidas, CIA'nın dışa açılım ve analiz bölümü direktörlüğü görevini yürüten bir isim, halen Karma Askeri İstihbarat Konseyi üyesi. Morton Abramovich, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi CIA ajanı, halen Carnegie Endowment ve The Century Foundation üyesi. Abraham Foxman, Yahudi Mason Mossad ajanı, Yahudilerin çatı örgütü ADD'nin başkanı. Alexander Karlutsos, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'nun yardımcısı. Rahip Floyd Schoenhals, Evangelist Kilisesi Arkansas Oklahoma Sirtodur. Rahip Thomas Michael, Katolik Kilisesi Cizvit Tarikatı mensubu. Rahip Donald Senior, Katolik Teoloji Birliği Başkanı. James Kenneth Eccles, Chicago Üniversitesi Teoloji Okulu Başkanı. Rahip Tenny Mattis, Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü rahibi. Rahip Loy Ashton, Tougaloo College Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı. Gülen bu insanlarla gerçekleştirdiği faaliyetlerinin izahını kendince şöyle yapıyordu. Evet, biz sair cemaatlere farklı kulvarlarda ama aynı hedefe koşan insanlar nazarıyla bakıyoruz. Ve onları aynı çatı içinde, farklı odalarda hayatlarını sürdüren kişiler gibi görüyoruz. Peki emniyet, MİT ve adliye içindeki Fethullahçı yapılanma ile bunların işbirlikçileri olan ikinci cumhuriyetçilerin, PKK'lıların ve liberalleşmiş dönek solcuların ortak hedefine, laik cumhuriyetin temellerine dinamit koymak. Ancak Cumhuriyet'in temellerine koymaya kalktıkları bombalar gün gelecek ellerinde patlayacaktır. O gün yakın, hem de çok yakın demiştim Fethullah ile ilgili diğer kitaplarımda. Ve görüldü, darbe ellerinde patladı, örgüt darmadağın oldu. Gülen'in darbelerle dansı ilk değil de, askerdeyken de kendi anlatımlarına göre darbecilerle birlik olmuş, o darbe de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Gülen 11 Kasım 1961'de başladığı Ankara Mamak'taki askerlik döneminde darbe girişiminde bulunan ve başarısız olup yakalandıktan sonra idam edilen Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir'in askeriydi. İhtilalleri müteakip bir dönemde Talat Aydemir'in askeri olarak vazife yaptım diyen Gülen o günleri anlatırken şiddet, hiddet, öfke hepsi vardı o dönemde. Komuta kademelerinde sürekli el değiştirmeler oluyordu. Bazı subaylar kendilerine muhalif olanları teslim alıyor ve silahlarını bırakmayanların üzerinde tehdit mülahazasıyla uçakları uçuruyorlardı ifadelerini kullanmıştı. Ölümsüzlük İksiri kitabında darbe girişiminin detaylarını anlatan ve teslim olan askerler arasında yer alan Gülen, radyo evini bir onlar bir bizim taraf teslim alıyordu. Önce ihtilal ilan ediliyor, ardından asiler bastırıldı deniyordu. 28. Tümen hükümet tarafındaymış. Tabii ki biz bunun farkına daha sonra vardık. Üzerimize uçaklar uçmaya başladı. Niyetleri Mamak'ı ortadan kaldırmakmış. Bizim taraf teslim oldu, diyordu. Amerika'dan iadesi gündeme gelince ilk tepkilerden biri Ruslardan. Gülen CIA için çalışıyor, iade edilmeyecek sözleriyle geliyordu. Rusya parlamentosu alt kanadı Duma milletvekili ve Duma Eğitim Komisyonu Başkanı Vyacheslav Nikonov, Fethullah Gülen'in CIA için çalıştığını ve ABD'nin Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyeceğini öne sürüyordu. Dünya biliyordu Gülen'in kim olduğunu. Ne garip ki bir bizimkiler hala öğrenemiyorlardı. ABD'de kendisini ziyaret eden gazetecilerden biri de bir dönem Sabah gazetesinde Tayyip'e hakaretler yağdıran Mahmut Övür'dü. Ne garip ki gazete damadın eline geçtiğinde Övür'e dokunulmamış, Övür de bu defa Tayyip ve Gülen'e metiyeler düzmeye başlamıştı. Mahmut Övür Fethullah'ın yanından geldikten sonra bana karşı savaş açmış, cezaevinde daha çok kalayım diye hoca efendilerinin kasetlerini ATV'ye benim verdiğimi gazetedeki köşesinde yazmıştı. Hatta hoca efendilerinin kaçmasına benim neden olduğumu da söylemişti. Utanmasa idamımı isteyecekti. Oysa kendisi haber müdürüydü ve gerek Tayyip gerekse Fethullah'ın görüntülerinden birer dakikalık da olsa kendi adına yayımlamak için adeta yalvarmıştı. Ya Tayyip ile Fethullah hakkında o gün söyledikleri, yazsam kitabın sayfaları kızarır ama kendi yüzü kızarır mı? Dün Amerikalara kadar gidip Fethullah'a yağ çeken Mahmut bugün de Fethullah'a demediğini bırakmıyor. Fethullah Gülen alışılmış din adamı profilinden uzak, din adına farklı söylemlerde hatta din dışı söylemlerde bulunan, Irak başta olmak üzere taciz ve tecavüze uğrayan, sakat bırakılan, öldürülen, binlerce Müslüman ve Müslüman çocuklarının acılarına karşı bir Sphinx, yani başka bir deyişle Mısır'ın sessizlik tanrıçalarından daha sessiz kalan, Amerikalıların camileri bombalamalarına, iğrenç kahkahaları altında Kur'an'ı nişangah olarak kullanmalarına tepki vermeyen, ancak Iraklıların gönderdiği bir füzenin Yahudi çocuklarına zarar verme uzak ihtimaline karşı feryat figan yırtına yırtına ağlayan ve bu feryatlarına Hazreti Peygamber'i de alet eden bir fenomendi. Gülen imamlarla yan yana görünmekten kaçınan, bunun yanında Fener Rum Patriği Bartolomeos, Ermeni papazları ve Yahudi din adamları ile iftar görünümlü ziyafetlerde bir araya gelen, hiçbir zaman fakir sofrasına oturup fotoğraf çektirmeyen ama zengin iş adamlarıyla sürekli halvet olan bir vaizdi. Fethullah Gülen yeterli din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkulu olmasına rağmen dini gerekli bir şekilde bilmeyen fakat itikatlı olduklarına inanılan insanları etkileyebilecek noktaları iyi keşfeden bir aktördü. Kendi düşüncelerini onaylamayanlara karşı hile mubahtır yöntemiyle tedbirler geliştiren biriydi. Fethullah Gülen'in 11 yaşındayken talebesi olan ve 40 yıl boyunca ona sırdaşlık yapan, Fethullah'ı yere göğe sığdıramayan, ona evliyalar üstü paye veren Küçük Dünya adlı kitabın yazarı Latif Erdoğan, Gülen'in ben Allah'la konuştum dediğini aktarıyor ve şunları söylüyordu. Fethullah Hoca Efendi diyor ki etrafındakilere, ben Allah'la konuştum. Bana dedi ki, doğru, ben bu kainatı Muhammed'im için yarattım ama senin içinde devam ettiriyorum. Bu kadar mı? Olur mu? Bakın daha neler diyormuş. Şimdi mesela yine aynı coşkunlukla, ben kızınca dışarıda fırtına olur, kasırga çıkar diyor. Bunları söylediğini toplum biliyor, söylemiştir de, çok tekrar etmiştir de. ABD'ye yanına giden gazetecilere uzun zamandır yağmur yağmayan Amerika'ya yağmur yağdırdığı yine müritleri ve kendi tarafından söylenmemiş miydi? Yağmur yağdırma da ne ki? Müritleri Gülen'in kasırgayı durdurduğuna inanıyorlarmış. Nasıl mı? Şöyle. 11 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul polisinin FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Çorlu imamı Talat K. gözaltına alındı. Talat K.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yazılı bir metinde Fethullah Gülen'in 2012 yılında Amerika'da etkili olan Sandy kasırgasına engel olduğu yazılıydı. Ayet-el Kürsi ile başlayan duanın altında yazılan metinde Herkülname, dünkü mesajımızda belirttiğimiz gibi Sandy kasırgası buradan da geçti. Yetkililer bizim bulunduğumuz yerde ve Pensilvanya genelinde çok yıkım bekliyorlardı ama elhamdülillah korkulan olmadı. Muhterem hocamız kasırga gibi afetlere karşı Ayet-el Kürsi'yi başa koyarak bir dua yazdı. O metni hemen her taraftaki tanıdıklarımıza gönderdik. Duanın kopyalarını çoğaltıp evlerimizin kapılarına ve bulunduğumuz mekanların sınırı olan ağaçlara astık. Ayrıca yine Hoca Efendi'nin ikaz ve irşadıyla hacet namazı kılıp ilahi hıfza vesile saydığımız niyazlara sarıldık. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü sena olsun ki birkaç ağaç devrilmesinden başka bizde ve tanıdıklarımızda hasar meydana gelmedi ifadeleri yer alıyordu. Oysa Sandy kasırgası Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve kayıtlara geçen en büyük kasırga olarak biliniyor. Ekim 2012 tarihinde Atlantik'te meydana gelen ve Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Bahamalar, Kanada, Doğu kesimi ile ABD'yi, Doğu kesimi etkileyen kasırgada 157 kişi hayatını kaybetmişti. 50 milyar dolara yakın mal kaybına da neden olan Sandy kasırgası, hızı saatte 140 kilometreye varan rüzgar ve sağanak yağmur ile ABD'nin özellikle doğu yakasındaki eyaletlerinde hayatı felce uğratmıştı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.